Sayfa 119. Küçük Duygu 3. Erinç içinde geçen şu birkaç günün anılarını yeniden yaşamak bile insana başka bir tat veriyor. Bu dizileri sıralarken yaşantının ayrıntılarına değinmek gereğini duyuyorum. Hangi yönden bakılırsa bakılsın Erek, ekmek parasının çemberi üzerinde dolanıp duruyor. Gerektiğince atılıp satılan, savrulan paralar ne güçlüklerle kazanır ne kolaylıklarla tüketilirsiniz. Bir yaşam gizi saklıdır sesinizde, varlığınızda. Soluk bile pa heceleriyle girip ra heceleriyle çıkıyor ciğerlerden sanki. Müzik kolu başkanı Handan Nursesi yıllar öncesinden tanırım. Takımın tüm sorumluluğu hemen hemen onun üzerinde. Sesini, gövdesini korumasını bilmiş diye bir övgüde bulunacağım. Bunlara karşın sorumluluk duygularının etkisi altına girerek zaman zaman eziliyor. Engebeler ya da üzücü olaylar oluştuğunda gözyaşlarını sessizce akıtarak içinde birikim yapmasını önlüyor. 3 yaşındaki kızı Duygu, gerçekten duyarlılığını kanıtlayan bir tinsel yapı taşıyor. Annesi şarkı söylerken, onun yanına gidip bir iskemleye dirseklerini dayayarak, küçücük başını ona doğru kaldırıp dinlemesi gerçekten çok ilginç. Geleceğin sanatçısı gözüyle bakıyor bu küçüğe insan. Yatakları kauçuk olan otelde oldukça rahat etmiştik. Tuvalet, banyo, el yunakları tertemizdi. Ne var ki odalar dar ve balkonları yoktu. Yapının köşelerine rastlayan odalarının bir köşesinden yuvarlak beton direkler yükseltilmişti. Yapının yöneticisine düşüncemi söylemekten kendimi alamadım. Yusuf Bey kardeşim, bu otelin düzeneğini bizim görmezlerden biri yapsaydı eğer, bu beton direkleri özellikle duvar içlerine alırlardı. Haklısın dedi adam. Biraz ilgisiz davransak sık sık kafamızı çarpacağız. Bu durumda kör müsün be adam demek gereğini duyuyor, şakalaşıyoruz. Çevredeki bucak ve ilçelerde konser verebilmemiz için Karamürsel'de kalmayı uygun bulmuştuk. Ödemeyle tuttuğumuz minibüs bizleri dilediğimiz yere götürüyordu. Böylece bu 2-3 gün içinde Yalova Termal, Marmara Ereğlisi, Değirmen Dere Kocaeli'ye gittik. Gittiğimiz yerde halka verdiğimiz konseri yol boyunca kendimize sunmaktan bir kıvanç duyuyorduk. Aldı sazı Mehmet, bakalım ne dedi denildiğinde Mehmet sazı Ahmet Darbuka'yı eline alıyor, ötekiler de güçlerince türkü söylüyorlardı. El çırpmalarla desteklenen tempo gençleri daha çok neşelendiriyordu. Karamürsel gerçekten hoşuma gitti. Birbirine komşu olan oteller, kahveler, lokantaların bahçeleri denize doğru uzanıyor, yemek, içmek, dinlenmek eylemlerinde kişiye içten bir erinç sağlıyordu. Plajdaki acı anı 4. Temmuz'un bu yakıcı sıcak günlerinde özlem duyulan ilk usa gelen şey deniz oluyordu. Kuşkusuz ki bir adım ötede sessizce bekleyen denize girmeden buradan ayrılmak saygısızlık olurdu. Gezime bu yönde bir tat vermek ereğiyle eşimle birlikte belediye plajına gittim. Bir süre girememiştim denize. Ayaklarımı ıslatmış, kumlara uzanmıştım. İlk anda bir ürperti oluşuyordu nedense bende. Belki de korkaklığımdan ileri geliyordu. Bir süre sonra eşim, ''Bak 10 metre ileride bir taksi tekerleğinin iç lastiği duruyor. Onunla yüzebilirsin birkaç dakika. Bir kızla bir oğlan bıraktılar.'' dedi. Kalkıp o yöne doğru yürüdüm. Biraz sol sağ derken yakaladım lastiği. Yakaladım ama tam denize gireceğim sırada bir kız sesi, ''Hey o bizim, bırak onu, ne hakla alıyorsun?'' diye bir çıkışta bulundu. Öyle ya, izinsiz başlamıştık işe. Serin kanlı davranarak, ''Ne olur güzel kızımız, ben çok çok 5 dakika yüzeceğim, sonra sizin olacak. Dilerseniz kirasını da öderim.'' Yuvarlak şişirilmiş lastiği iki yönlü tutmuş çekiştiriyorduk. ''Olmaz, olmaz efendim, git sen de kirala. Hey Ekrem gel, lastiğine sahip çık, bak adam alıyor.'' diyordu. Saniyesi geçmeden bir oğlan çocuğu daha yapıştı lastiğe. Üçümüz birden çekiştiriyorduk. Bu kez de oğlan çocuk, ''Bu bizim lastiğimiz, size veremeyiz, gidin başka kiralayın.'' Bense onların insancıl yönlerine seslenerek sorunu çözümlemek istiyordum. ''Dileğim içtendir çocuklar.'' Yeğe tutmanızı anımsatırım. Yüzme bilmiyorum çünkü. 5 dakika yeterli benim için, hem ben. Demiştim ki eşim yüksek sesle, bunların insancıl bir yönü yok. Boş yere çeneni yoruyorsun diyordu. Ardı ardına sıralıyordu beylik tümceleri. Kanımca kız 15-16'sında, oğlansa 12-13'ündeydiler. Gerçekten de yola gelecekleri yumuşayıp, peki abi buyurun diyecek durumları yoktu. Son kozumu oynamak zamanı gelmişti gayrı. Biraz daha kesin, olgunca bir sesle, bakın benim iki gözüm de görmüyor. Yanlışlıkla derin bir yere gidip boğulursam üzülmez misiniz? Bu tümcem onları düşündürmüş olacak ki bir iki saniye sustular. Lastiğin çevresinde sac ayak gibi dikilmiş duruyorduk. Çocuklar onayladıkları düşüncelerinden vazgeçmemiş olacaklar ki lastik üzerinde çekiştirici devinimler yeniden başladı. Lastiğin üzerinden kaldırdığım sağ elimi yüreğimin üzerine getirip birkaç fiske vurarak ''Çok üzgünüm çocuklar. Olumsuz sonuçlanan bu anı bilin ki yüreğimi zaman zaman sızlatacaktır. İki kardeşim bu denli sert birer yürek taşıdıklarına bir türlü usum yatmıyor. Sanıyorum yüreğinizin büyük bir bölümü insanlık duyguları bakımından boş bırakılmış. Üsteleyerek üzerinde durmamın nedeni sizi denemek içindi. Bakın ben hiç çekinmeden girebilirim denize artık. Yalnız sizler yüreğinizin bu boş kalan yerini insancıl duygularla doldurmaya çalışınız.'' Yönünü şaşıran top. 5. Bu sözlerden sonra geriye dönmüş hızla denize doğru yürümüştüm. Suyun yeğenlikten soğukluğu bile beni etkilememiş, daha önceki gibi bir ürperti oluşturmamıştı. Boyu aşmayan deniz suyu içinde dakikalarca yüzdüm, takla attım, sırt üstü durmaya çalışarak debelendim durdum. Usum durmadan çocuklarla yaptığım tartışmayı eleştirdi. Kimi yerinde onlara, kimi yerinde de bana hak verdi. Sol yanımda kadınla erkekli bir grup hem yüzüyor hem de top oynuyorlardı. İki elimi kalçalarıma sıkıca yerleştirerek dikiliyor, yönümü bulmaya çalışıyordum. Durumu eşim sezinlemiş olacak ki, ''Haydi yeter, iyice yoruldum, bu yana doğru gel.'' diyordu. Nedense çok severim denizi, doyamam bir türlü ona. Ilık olduğu sürece bir iki saniye çokça kalmayı, sesini dinlemeyi kazanç sayar, zor ayrılırım yanından yöresinden. Usundan geçen bu düşünceler arasında başımı eğerek eşime bildiride bulunuyor, geleceğimi belirtiyordum. İlk adımımı atmıştım ki kafamın sağ yanında şimşekler çaktı sandım. Sağ gözümle şakağım arasına oldukça güçlü bir biçimde çarpmıştı top. Ne olduğunun ayrımına bile varamadım ama dudaklarımdan ''Bu eşekliği de kim yaptı?'' sözcüklerinin dökülüverdiğini iyice anımsıyorum. Az sonra bir delikanlı yüzerek geldi. ''Özür dileriz efendim, bir rastlantı oldu.'' dedi. ''Önemi yok.'' diyerek ben de karşıya doğru yürüdüm. Unutulmayacak bir anı oluşmuştu o gün benim için. Çok sevdiğim denizin dışında içten, içinde ise dıştan olmak üzere iki tokat yemiştim. Üzülmeye değmezdi kuşkusuz bu olaylar. Görmezler için doğal bir yaşantı sayılırdı. Konuyu arkadaşlarıma anlattığımda üzerinde bile durmadılar. Yalnızca güldüler. İçlerinden biri, dayı körlük bu, dedi. Ertesi gün ayrılmıştık arkadaşlardan. İşte böyle geçti Karamürsel gezimiz diye düşündüm otobüste. Görmezle kötürüm. Sağlamından sakatına, varsalından yoksuluna, aydınından okuyup yazma bilmeyenine dek adım başında dilencilere rastlamak olağandır bu koca kentte. Serpilmiştir dilenciler dört bir yana köşe bucak. Özürlü özürsüz, genç yaşlı, her kuşaktan vardır aralarında. Başkadır onların yaşantıları. Belleğe sokulmuş birkaç sözcük ya da bir iki tümce çözümler konuyu. İstediğince uğraşsınlar belediyeler onlarla. Yetkili bir belediye sözcüsü şöyle diyordu. Çoğunlukla topluyoruz, gereken işlemi yapıyoruz. Memleketlerine göndermek düşüyor bize. Biletlerini de alıyoruz üstelik. Haydarpaşa'dan trene bindirdiğimiz ilk istasyondan dönüyor geriye. Vapurda, trende, dernekleri adına bağış makbuzu dağıtan görmez, sağır, dilsiz ya da sağlam kişiler görürsünüz. Daha uygarca bir uğraşı içinde bulunduklarını sanırlar bunlar. Toplum yararına görev yapmanın görkemli kıvancı okunur yüzlerinde. Sözleriyle yapılması olan amaçlar canlandırırlar gözlerinizde. Her şey gerçekleşmiştir o an. Birer, beşer, onar liralık makbuzlar kapışılırcasına alınır. Toplam 300-500 olduğunda yüzü gülmeye başlar temsilcinin. %50'si onundur çünkü. Kendi kendisine hak verir. İçten gelerek çalışmıştır. Aylık vapur ya da tren kartı onu durmadan bir iskeleden bir iskeleye, bir istasyondan öteki istasyona götürmüş, durmadan boğazı yırtılıncaya dek konuşmuştur. Hele bu makbuzlar çift sayılı olarak bastırılmışlarsa keyiflerine diyecek yoktur gayrı. Derneğin yöneticisi de temsilcisi de günlerini çifte bayramla geçirirler. Amaçlar söz esintileriyle çevreye dayılıp kağıt üzerinde tasarımlanarak imgelerde temel atarlar. Soluk soluğa yetişmiştim vapura. Biletimi dar almıştım. Salondan çıktığımda şırak diye kapanmıştı kapılar ardımdan. Yerime yerleşinceye dek yetişemeyenlerin üzüntüsünü duydum içimde. Vapurun kalkış saatlerine önem vermemenin sonucuydu bu. Çoğunlukla bilmiyorduk bu saatleri. Yaşantımız gibi gelişigüzel oluyordu bu kısa yolculuklarımızda. Üsküdar'dan Eminönü'ne geçecek, oradan da Cağaloğlu'na giderek işimi sonuçlandıracaktım. Yüzümde, boynumda biriken terleri mendilimle silerken, kulaklarım satıcıların kendilerine özgü sesleriyle tırmalanmaya başlamıştı bile. Özellikle sıraya giriyorlardı satıcılar. Önce gazeteler, dergiler, bazen din kitapları söz konusu edilir. Sonra jiletçiler, kalemciler, lastik, iğne satanlar ortaya çıkarlardı. Doğanın otlarını, çiçeklerini, bitkilerini birer paket biçimine getirenler, inandırıcı sözleriyle örnekler vererek ilaç yerine satmak isterlerdi ellerindekini. Bunların yaşantıları, ekmek kavgaları böyleydi. Bir görmez satıcı vardı bunların arasında. Adı Ahmet'ti. Gerçekten görmüyordu Ahmet. 4-5 yaşında bir çocukla dolaşırdı ara sıra. Kendi çocuğu olsa gerekti. Yalnız olduğu zamanlar koltukların, sıraların aralarında ayağını sürüyerek dolaşırdı. Korkak, ürkek, sessiz, kısa olurdu konuşmaları. Yaşantımı böyle kazanıyorum, isteyen varsa seslensin derdi. Tükenmez kalem, diş fırçası, tarak, kolonya satardı. Onun ağlamaklı, sessiz konuşmasına kızar, yüksek sesle bağırmasını isterdim. İsterdim ki, ben dilenmiyorum arkadaşlar, alın terimle yaşantımı sürdürmek istiyorum, desin. Örneğin yaşlı, laz bir çorap satıcısı vardı ki, konuşmasını yaptıktan sonra alan olmazsa, yolcularla kavga edercesine homurdanırdı. Ahmet de alışverişini yolcuların duygularına, bulunçlarının sesine bırakıyordu. Bir akşamüstü iş bitimi konuta dönüyordum. Vapur tıklım tıklım doluydu. Oturacak bir yer bulma olanağı yoktu. Üşümemek için salona girdim. Satıcılardan Ahmet dolaşıyordu ortalıkta. Yanıma geldiğinde bir tükenmez kalemle diş fırçası aldım. 20 liranın üstünü kolaylıkla vermişti Ahmet. Kıvançla güldüm. Koltukta oturan yaşlı bir adam Ahmet'in avucuna 1 lira sıkıştırdı. O da buyurun diyerek tükenmez bir kalem uzattı ona. Yaşlı adam... İstemez oğul, benim yazacak çizecek ne durumum ne de kimsem var. Olmaz dedi Ahmet, kesinlikle söylemişti bunu. O bir ateştir, benim elimi yakar, ya paranızı ya da kalemi alacaksınız diye ekledi ardından. Ahmet'in yanıtı altın harflerle belleğime yazılmıştı sanki. Cebimdeki vapur biletini ararken dış kapıda bekleyen biletçilerin karşısında buldum kendimi. Dalgınlığıma kızdım. Kendi kendime söylenerek kalabalığa karıştım. Cadde üzerindeki küçük köprüden geçerken arabası içinde satış yapan kötürüm usuma geldi. Onunla kısa söyleşide bulunmak istiyordum. Esenlikler dilemek gelmişti içimden ona. Yeni camiye yakın bir köşede bulunuyordu özellikle. Zamanda uygundu. Uzaktan görmüştüm onu. Sevindim. Kimsecikler yoktu yanında. Elinde bir gazete tutuyordu. Önünde zarf, kağıt, tükenmez kalem, ayakkabı bağı, uçlu sigara, ciklet, sabun gibi sattığı gereçlerden örnekler duruyordu. Günaydın efendim, nasılsınız? Günaydın, sağ olun. Nasıl gidiyor işler? Yaşantınızdan mutlu musunuz? Tanrı'ya şükürler olsun, geçinip gidiyoruz işte. Böyle başlamıştı Daniş Tığlıoğlu'yla söyleşimiz. Oldukça uzun sürmüştü. Sonra saatime bakarak ivedilikle ayrıldım. Daniş'in yaşantısı yeterince etkilemişti beni. Yol boyunca onu düşünmekten kendimi alamamıştım. 52 yaşındaydı Daniş. 20 yıl önce gelmişti bu kaza başına. Gerçekte bir kaza değildi. Damar tıkanıklığından felce uğrayan ayakları dizlerden aşağı tutmuyordu. Yürümekten yoksundu yıllardır. 15 yıllık bir çalışma süresi varsa da sigorta konusundan yararlanamamıştı. Böyle sağlıyordu geçimini. Birkaç yıl önce 6000 lira vererek bu motorlu arabayı yaptırmıştı. Kumkapı'daki konutuna küçük arabasıyla yalnız başına gidip gelebiliyordu. Evliydi. Bir de yetişkin oğlu vardı. Ama oğlundan bir şey beklemediğini kesinlikle söylemişti. Kendi ekmeğimi kendim kazanmak isterim. Tanrı beni kimselere boyun büktürmesin. Sakatlığının başka bir organında olmasını ister miydin diye sorduğumda hayır diye yanıtlamıştı. Yaşantısından bir yakınmada bulunmamıştı. Gerçekleri olduğu gibi onaylamanın mutluluğu seziliyordu sözlerinde. Bu arada kimi kendini bilmez kişilerin alaylı bakışlarıyla yersiz sözlerinden tedirgin olduğunu yeğenlikten açıklamıştı. Bu densiz kişiler için, vereyim kendilerine şu arabamı birkaç günlüğüne, otursunlar benim yerime, yaşam ne biçimde kazanılırmış öğreneceklerdir, demişti. Yorgun inmiştim Cağaloğlu yokuşundan. Daniş Bey'e esenlikler dilemeden gidemezdim. Arabasına yaklaştığımda birkaç vatandaşa bir şeyler satıyor, bir yandan da yanı başına diz çökmüş bir adamla konuşuyordu. Müşterileri gidince seslendim. İyi akşamlar Daniş Bey. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Bakınız sizi bir arkadaşımla tanıştırayım. Kıvanç duyarım. Diz çökmüş bir biçimde duran adam ayağa kalktı. Uzun boyluydu. Kara gözlükler vardı gözlerinde. İri yapılıydı. Uzun parmakları bulunan sağ elini bana doğru uzattı. Güçlü bir el sıkışması yaptık onunla. Geniş avucunun içinde ezilir gibi oldu parmaklarım. Sesimi çıkarmadım. Daniş Bey konuşmasını sürdürerek ayrıntılarıyla tanıttı arkadaşını. Mehmet Demirbilek iyi arkadaşımdır. Ara sıra gelir yoklar beni. Söyleşide bulunuruz. O da gözlerinden yoksundur. 3 yaşında yitirmiş gözlerini. Yeğenlikten bir ışık seziyorsa da önemsiz. Tekel'in sigara fabrikasının kutu işleri bölümünde çalışıyor. Ya öyle mi? Çok sevindim. Peki ama şu an saat 16 olduğuna göre iş başında olması gerekmez miydi? Bu kez Mehmet Demirbilek yanıtladı sorumu. Gerçekten de öyle olması gerekir. İzinli değilim. Yalnız bizim çok iyi bir bölüm şefimiz var ki istediğim an bana izin veriyor sağ olsunlar. Biz senin yerine çalışıveririz diyorlar. Bazen canımın sıkkın olduğu günlerde sabahtan bir imza atarak çıkıp gidiyorum. Ne yapacaksın abi? Geçim dünyası bu. Bu yanıtlar pek hoşuma gitmemişti. Ama ilk tanışmamızda onu kırmak, incitmek istemiyordum. Anlaşılıyordu ki o şimdiye dek alın teriyle ekmek parası kazanmanın tadını tatmamıştı. Belki de görev ya da sorumluluk duygusundan yoksundu. Görmez de olsa bir iş yaparak, bir karşılık vererek karnını doyurmalıydı. Kim bilir, belki de suç onda değildi. Suçu ona bu ayrıcalığı tanıyan kişilerde aramalıydı. Kaygımı yok etmek ereğiyle dayanamayıp sordum. Yöneticileriniz size bu izni bir acıma duygusunun etkisi altında kalarak mı veriyorlar, ne dersiniz? Bilmem diyebildi ancak. Konuyu daha üzücü bir ortama sokmaksızın hemen değiştirdim. Onlar da bana çeşitli sorular sordular. Adresimi, telefon numaramı aldılar. Daniş Bey ile küçük bir alışveriş yaparak söyleşimizi sonuçlandırmak istedim. Yorgunluğumu öne sürerek sık sık görüşmemiz dileğiyle yanlarından ayrıldım. Vapurda bir süre onları düşündüm. Demirbilek'in güçlü, iri yarı vücudu gözlerimin önünden gitmiyordu. Ne var ki tembel, asalak bir yaşantı sürdürmek istiyordu. Daniş Bey ise cılız, buna karşın çalışkandı. Bu düşüncelerimin etkisi altında bir Ozan'ın Körle Kötürüm şiirini anımsadım. Ozan şiirinde iki sakattan bir sağlam oluşturuyordu. Birisinin gözünü, ötekinin sağlam ayaklarını ele alarak kötürümü körün sırtına bindiriyordu. Acı bir gülüş oluştu dudaklarımda. Ozan'a da, kendime de anımsadığım için kızdım. 2 gün sonra Mehmet Demirbilek telefonda karşıma çıktı. Doğallıkla ilk sorum, ne o, yine izinli misin yoksa? Biliyorsun ya ağabey, siz de hoşgörünüz. İşte bunu yapamayacağım. Bil ki kardeşim, çalıştığın o kurumda önce senin, sonra benim, daha sonra da 40 milyon yurttaşımızın hakkı bulunmaktadır. Her şeyden önce görevini benimsemeni istiyorum diyerek telefonu kapadım. Ne var ki 3 gün sonra karşıma çıktığında, ''Abi çok dardayım, bana 500 lira bir yardımda bulunamaz mısın?'' demez mi? Bilmem kaba mı kaçtı. ''Kardeşim bu 500 liralık yardımı git o sayın yöneticinden iste.'' dedim. Ödül Sabahın erken saatinde uyanmıştı. Hep böyle olurdu nedense. Bir yere gideceği zaman erkenden uyanırdı. Oysa saatini 7'de çalması için ayarlamıştı. Çıt yoktu dışarıda. Yakındaki caddeden otobüslerin, taksilerin motor gürültüleri, klakson sesleri gelmiyordu. Sabaha daha çok olmalıydı. Kaygısını yenemeyerek başucundaki saatine alıp baktı. Dokunma duygusu yanıltmadıysa eğer 5'e 10 vardı. Yorganı yeniden başına çekerek uyumaya çalıştı. Sağa döndü, sola döndü, bir türlü uyuyamadı. Kızdı kendi kendine, söylendi. "Kapanası gözlerim, niye böyle erkenden açılırsınız?" dedi. Güldü yavaşçana. Kapansa da açılsa da bir anlamı, bir anlatımı var mıydı bu gözlerin? Doğanın eşsiz görünümünden, ışığın renklerin güzelliklerinden ayrılalı bir çeyrek yüzyıl geçmişti. Tükenmeyen bir karanlık, sabahı olmayan bir gece içinde sürdürüyordu yaşantısını. Sabahları sevmiyordu bu yüzden. Yataktan kalkması pek zor oluyordu onun için. En azından yarım ya da bir saat uyanık düşünüyordu yatağın içinde. Kimi zaman düşlerini ansamaya çalışır, kimi zaman da yapılacak günlük işlerini tasarlardı. Uyku tutmayacağını anlayan Özkan, yanı başındaki Sergen'e uzanarak küçük radyosunu açtı. Türküler söyleniyordu İstanbul Radyosu'nda. Doğu yörelerinden ezgiler dinlerken, gezilerinde dolaştığı illerdeki özgün anıları düşündü. Başkanlığını yaptığı bir müzik koluyla yurdun birçok bölgesini gezmişti. Yıllar su gibi akıp geçmişti. Bazen Türkiye haritasını gözlerinde canlandırdığında tüm bu illeri ben mi dolaştım diyerek şaşıyordu. Oysa ki bugün Görmezler Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılmak içinden gelmiyordu. Yılların yorgunluğu duruyordu omuzlarında. Düşüncelerinde bir eziklik seziyordu. Gerçekleşmeyen amaçların imgeleri, ne yüzle gidiyorsun böyle toplantılara, diyordu sanki. Buluncunun sesi haklıydı. O da inançlı, bilinçli bir biçimde başlamıştı bu işte. Ne var ki yıllarını boşa tüketmişti. Yüz güldürecek olumlu bir iş yoktu ortada. Halkın iyi dileklerle sunduğu paralar harman savururcasına tüketilmişti. Çünkü gereken alın teri değmemişti bu paralara. Göstermelik işler perde önünde tutularak bireylerin özel çıkarlarına olanak sağlanmıştı. Çoğunlukla derneğin çatısı altına giren görmezi de sağlamı da böyleydi. Gelecek için atılması gereken olumlu adımlar sözden ileri gidemiyordu. Bir karamsarlık vardı nedense bu sabah içinde. Ne zamana dek gerçeklerden uzak duracaklardı? Gözleri, kulakları, beyinleri körelmişti sanki. Bir süre kulağını tırmalayan saatin zili onu tümüyle kendine getirdi. Yorganını aralayarak "Kalkmalıyım," dedi usulca. "Kalkmalıyım ki zamanında yetişebileyim. Gitmem gerekir bu toplantıya. Toplantıya katılacak konuşmacıların görüşlerini, önerilerini yakından izlemeliyim. Madem ki görmezim, o halde bu davada ben de varım," diye söylendi. Gülerek kalktı yatağından Özkan. Tuvaletten dönen Özkan, ıslak yüzünü yıpranmış sarı havlusuyla kuruluyordu. Uzun boyluydu. Başındaki saç kümesinin çevresi tümüyle kırlaşmıştı. Açık, geniş alnının iki yanındaki kaşlar kalınlaşmış, gözünün biri ise içine çekilerek büzülmüştü. Orta büyüklükte yuvarlak burnuyla küçük bir ağzı vardı. Dudakları ne kalın ne de inceydi. Başının iki yanındaki kelebeği andıran kulaklarıyla yüzünün gerçek güzelliğini oluşturuyordu. Gençlik döneminde güzelliğinden, yakışıklı oluşundan çok söz edilirdi. Derli toplu olmanın çok yararını görmüştü. Yine de giyim kuşama önem veriyor, temizlik, düzen konusunda titizlik gösteriyordu. Bir giysiyi tümüyle eskittiği görülmemişti. En azından 3-5 yıl giyerdi. Ayakkabısını kendi boyadığı gibi pantolonunu ütülemekten kaçınmazdı. O bu tutumuyla bir giysisini eskitememişti ama nedenli genç görünse de yıllar onu yıpratmıştı. Tıraş makinesinin bulunduğu kutuyu ivedilikle eline aldı. Temizlemek ereğiyle balkona dek gitti. Küçük fırçayı delikli aygıt üzerinde ustalıkla gezdirdikten sonra sertçe bir iki soluk üfledi. Bir metreyi geçmeyen kordonun iki yanındaki fişleri yerlerine yerleştirerek sakallarını tıraş etmeye başladı. Bu onun her sabah kaçınılmaz göreviydi. Tıraş olmadığı zamanlar bir boşluk, bir eksiklik oluşurdu içinde. Yüzünde kalan günlük sakal bir bunalma yaratır, o günün bulanık görünmesinin nedeni olurdu. Ya tıraş olunca, o zaman görünüm tam karşıt bir biçimde değişirdi. Kırışıklıkları şimdilik belli olmayan kumral yüzünün her hücresinden bir ışık fışkırırdı sanki. Yüzünün her bölümünde küme küme gülücükler oluşurdu. Gözlerinin saydam kesitinde oluşan parıltı, karşıdan bakıldığında görüyor düşününü uyandırırdı. Yaşam uğraşısındaki birçok başarılarını güvence sağlayan yüzüne borçluydu. Yüz görünümünün toplum içinde büyük bir önemi olduğunu biliyordu. Her ne konuda olursa olsun kişilerle görüşürken sesinin tatlı, yüzünün güleç olmasına büyük bir önem verirdi. Giyiminde, kuşamında, temizliğinde, düzeninde gösterdiği bu duyarlılık ona çoğunlukla sevgi, saygı, ilgi sağlardı. Küçük oğluyla birlikte içmişlerdi çaylarını. Babasının ivedilikle giyindiğini gören yetkin, gideceği yeri bildiği için buyruk beklemeksizin hazırlanmıştı. Yeterince duyarlı bir çocuktu. Adının kapsadığı anlamı, üzerinde taşıdığı niteliklerle çoğunlukla kanıtlıyordu. Gelecek için kesin bir yargıda bulunmak doğru olmazsa da, ben adam olacağım simgesi gözlerinden, tutumundan, davranışlarından açık seçik belli oluyordu. Ama zaman ne gösterir bilinmezdi ki. Her şeye karşın çocuğun yetişmesinde ailenin, eğitimin, toplumun büyük bir etkisi vardı. Soyunda, sopunda, yaratılışında istenildiğince yetenek olsun, kişiye işlenmediği sürece yararlı olmuyordu. Babasının omuzlarını çoktan geçmişti yetkinin boyu. Çocukluktan gençlik dönemine geçmişti artık. Bıyıklarının terlemesi tükenmiş, sakalları çıkmıştı kara kara. Bu dönemde az da olsa göze çarpan değişmeler oluşuyordu gençlerde. Büyüklerin yeterince hoşgörür davranmaları gerekiyordu bu konuda. Ama bu anlayışı göstermek oldukça zordu. Gençlikte yaptıklarını, isteklerini, kötü yönlerini zamanla unutuyordu kişi. Gerçekte unutmuş değildi ama unutmuş görünüyordu. Yol boyunca doyurucu bir konuşma yapmadılar baba oğul. Yeğenlikten sisli bir havaydı. Biraz sonra güneş doğacağı benziyordu. Parke taşlarına her basışında iki yanında yükselen konutları, apartmanları imgeledi Özkan. Perdeleri açılmış, kapalı pencerelerin ardından onları gözleyen kişilerin olasılığını düşündü. Kentin günlük sabah yaşantısı oluşuyordu toplumda. Çalışanlar işlerine koşuyor, konuttakilerse günlük uğraşlarını oranlıyorlar olmalıydı. Ana caddeye çıktıklarında bir dolmuşa bindiler. İskeledeki gişeden biletlerini alıp sıraya girdiler vapura binmek için. Her zamanki kalabalık göze çarpıyordu bekleme salonunda. Kapılar açıldığında ağır ağır ilerlediler vapura doğru. Üst salona çıktılar. Koltuklarda yer kapabilmek için ivedi devinimlerde bulunan yolcuların koşuşlarına gülüyordu Özkan. Deniz havası almak ereğiyle güverteye çıkmak gereğini duydu. Kapıyı açtıklarında serin esintiyle birlikte güneşin yetersiz ışınları okşamıştı yüzlerini. Özkan için doğanın en etkin, en temiz, sevecenlik dolu bir günaydınıydı bu. Deniz nasıl diye sordu oğluna içtenlikle. O, güzel diye yanıtladı yalnızca. Yetersiz buldu bu sözcüğü. Ayrıntılarına değinmekten kaçındı nedense. Görenler için bu sözcük büyük bir anlam taşıyordu. Görünüm karşılarında duruyordu çünkü. Özenle bakmak, inceliklerine dalmak gereğini duymuyorlardı. Bir kanıksama oluşturan bu görünüm onlar için ilginç olmuyordu. Bir usanma oluşmuştu gözlemlerinde. Göremeyenler için durum daha özgeydi. Özellikle doğuştan ya da sonradan gözlerini yitiren kişiler için arada oluşan ayrımı bilmek gerekiyordu. Birkaç gündür konutundan dışarıya çıkmayan Özkan da oğlunun uçuşan martılardan, dalgalardan, denizin, göğün maviliğinden, dağılan sesin ardındaki bulutlardan, görünüyorsa uzaktaki Boğaz Köprüsü'nden, kıyıların görkemli görünümlerinden söz etmesini istemişti. Balık tutmaya çalışan sandal içindeki bir adamın görünümünün açıklanmasıyla bile yetinebilirdi. Bir şey söylemedi bu konuda oğluna. Usundan geçen görünümleri imgeleminde canlandırdı yalnızca. Eminönü iskelesinde vapurdan inerek İETT otobüslerine doğru yürüdüler. Birkaç durak sonra gidecekleri yerin yakınında ineceklerdi. Toplantının yapılacağı yapıya geldiklerinde saat 10:30 olmuştu. İlgililer, konuklar, konuşmacılar çoğunlukla gelmişlerdi. Bir iki dakika sonra konuşmanın başlayacağı salığı duyuruldu. Dinlenme salonundakiler konuşmanın yapılacağı büyük salona doğru birer ikişer yürümeye başladılar. Özkan'la oğlu Yetkin de birer koltuğa yerleştiler. Lüks denecek denli güzel bir salondu burası. Kadife koltuklar üzerinde elini gezdiren Özkan da bu kanıya varmıştı. Göz nurunu koruma haftasını izninizle açıyorum diyen bir yönetici birkaç tümce söyleyerek toplantıyı açtı. Bu konuyla ilgili konuşmalar yapacak olan çağrılılar sırayla mikrofon önüne geldiler. Konu tümüyle görmezlik sorununu kapsıyordu. Sırasıyla Türkiye Körler Vakfı'ndan, Körler Derneği'nden, Körler Okulu'ndan, Yetişkin Görmezleri Eğiten Rehabilitasyon Merkezi'nden birer kişi yeterince konuştular. Bu konu üzerinde yapılmış, yapılan, yapılacak önemli işler üzerinde duruldu. Özet olarak yurdumuzda 70-80 bin denli körün bulunduğu, bunların 20 bininin eğitimden, öğrenimden geçebileceği ancak 550'sinin okullarda eğitim gördüğü açıklandı. Bu arada ilk, orta, lise okulları arasında görmezlik konusunda açılan yarışmada birincilik kazanan yazılar öğrencilerine okutulup armağanları verildi. Sessizce dinlemişti konuşmaları Özkan. Yüzünün çizgilerinden konuşmaların bıraktığı izlenimleri anlamak olanaksızdı. İstenen, önerilen şeyler yapılmayacak işler değildi gerçekte. Bazı konularda olduğu gibi söylenenler söylenildiği yerde kalıyor ya da imge evreninden geçerek düşleşiyordu. Orhan Veli Kanık'ın Vatan adlı şiiri gelmişti usuna. Duyulmasından çekiniyormuş gibi içinden mırıldandı. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Ortaokul öğrencilerinden birincilik kazanan yazının bir tümcesinde şöyle deniliyordu. Türkiye'deki görmezlerin kalkınması, istenilen ereğe ulaştırılması bireysel yollarla değil, ancak devlet kanalıyla gerçekleşebilir. Gerçeği tam anlamıyla yansıtmıştı bu öğrenci. İçinden sağ ol dedi Özkan bu öğrenciye. İçeriye girerken verilen kartları gözden geçiren yetkin, ilginç bulduğu tümceleri sessizce babasının kulağına okuyordu. Görmezi iş sadakadan ucuzdur. Dilendirilmek değil, değerlendirilmek istiyoruz. Kafa ve el emeğiyle yaşantımızı sürdürmek istiyoruz. Okunan tümceleri belleğine yerleştirmek ister gibi, suskunluk içinde dinleyen Özkan oğluna eğilerek, sözler çok büyük anlam taşıyorlar. Sorun toplumun bu konuyu kavrayıp algılayabilmesi, sonra da uygulanabilmesindedir dedi. Oldukça uzamıştı konuşmalar. 2 saate değin bir zaman geçmişti aradan. Son dakikalarda yerinde duramaz olmuştu Özkan. Görmezler okulu adına konuşan genç öğretmen onu kıvanç içinde bırakmıştı. Onur duygusunun kanatlarına sarılmış, uçuyordu gönlünce. Görmez öğretmen konuşmasına, "Bizde görmezlik ailede başlar." tümcesiyle girmişti. Gerçeklerden söz etmiş, bugünkü görmezlerin eğitimiyle öğrenimini yetersiz bulmuştu. Özel kurumların, devlet kuruluşlarının eylemde bulunan örgütlerin amaca ulaşmaktan uzak olduğunu belirtmişti. Yurdumuzdaki körlük davasının yüz güldürücü bir düzeye kavuşması için devlet kanalıyla oluşturulmuş yeni etkin örgütlere gereksinim duyulduğunu açık seçik anlatmıştı. Tüm bunları görmez öğretmen Adil Koçak söylemişti. Yüksek öğretimin özel bölümünü bitiren bu değerli genci Özkan tanımıştı. Anıları onu 20 yıl öncesine götürmüştü. Soğuk bir Mart ayıydı. Görmezler Derneği'nin bir görevlisi olarak gezi düzenlemiş, Çorum ilindeki okullarda dernek yararına konuşmalar yapmıştı. Gazi Okulu'nda yaptığı bir konuşma sonucunda ertesi gün karşısına 8-9 yaşlarında görmez bir çocuk getirmişlerdi. İşte bu küçük çocuk Adil Koçak'tı. Usunun yeterli olup olmadığını anlamak amacıyla onunla söyleşide bulunmuş, sevmiş, okşamıştı. Okul yönetmeninden adresini alarak durumu Ankara Görmezler Okulu yönetmenliğine bildirmişti. Böyle olmuştu onun okula yazılması. Aradan yıllar geçmişti. Övünülecek, onur duyulacak genç bir öğretmen olarak karşısında duruyordu şimdi. Toplantı sona erdiğinde dinlenme salonuna geçen Özkan, yetkine Adil Koçak'ı izlemesini, yanlarına yaklaştığında salık vermesini diledi. Oldukça coşkuluydu Özkan. Ya tanımazsa diye geçirdi içinden ama olamaz diye kuşkusunu giderdi. Bu sırada yetkin, geliyor baba. Adil Bey, bir dakika bakar mısınız? Buyurun efendim. Önce sizi kutlarım. Sağ olun efendim. Bakalım beni tanıyacak mısınız? Ben Özkan Tanrı Görür. bir an Adil de coşkulanmıştı. Yüz çizgileri değişmiş, yüzünde gülücüklerle dolu bir ışık oluşmuştu. ''Nasıl tanımam Sayın Ağabey? Ne zamandır bir sürpriz yapmak için konutunuza gelmeyi tasarlıyordum. Bu ne güzel, ne ilginç rastlantı böyle.'' Yürekten gelen gerçek bir sevgiyle el sıkıştılar. Özkan dayanamayarak Adil'in her iki yanağından bir oğul sevgisiyle öptü. Ayaküstü kısa, tadına doyulmaz bir söyleşide bulundular. En kısa zamanda buluşmak umuduyla esenleştiler. Yorgunluk denen bir şey kalmamıştı Özkan'da. Ölçüsüz bir kıvanç içindeydi. Koçak'ın başarısı, yüreğinde beslediği saygı, 25 yıldır boşuna harcadığını sandığı çabalarının onur veren bir ödülü olmuştu.